y de la neler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Deniz Onurcan. 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'na hoş geldiniz. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar. Gözünüz yolda, radyonuz 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'nda olsun. Bugün irdelemelerin konuğu Sena Perin Yavuz olacak, Edebiyat Topluluğu Başkanı. Konuğuma geçmeden önce bizlere ulaşabileceğiniz irtibat numaralarımızı söyleyeceğim sizlere. WhatsApp'tan bizlere 0284 235 4441 0284 235 4441 numaralı telefona ulaşabiliyorsunuz. Instagram'dan Radyo Trakya Uni Instagram hesabından ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Onurcan Güvencik kişisel hesabından da bana yorumlarınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bugün çok güzel bir konuğum var. Sena Perin Yavuz, Trakya Üniversitesi Edebiyat Topluluğu Başkanı. Bugün konuğum. Kendisine öncelikle geldiği için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sena Hanım.
Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir programda beni de misafir ettiğiniz için teşekkürler.
Çok teşekkürler. Sizden kendinizi tanıtmanızı rica edelim.
Tabii. Ben Trakya Üniversitesi öğrencisi Sena Pelin Yavuz. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu şekilde.
Girişiniz çok ikonikti. Çünkü radyomuzda siz de emek veriyorsunuz. Hem
kampüs liderleri.
Kampüs liderleri ve satırın ardında iki tane güzel program yapıyorsunuz. İkisinin de girişi bu şekilde başlıyor.
Evet, ben Sena Pelin Yavuz.
Bu ikonik girişi yaptınız. Siz Trakya Üniversitesi Edebiyat Topluluğu'nun başkanısınız.
Evet.
Fakat ne okuyorsunuz?
Matematik öğretmenliği, ilk öğretim hem de.
Öncelikle bu matematik öğretmenliğine geleceğim. Matematik, şu anda siz matematik mi öğreniyorsunuz yoksa matematik öğretmeyi mi öğreniyorsunuz?
Ben matematik dersleri, yani alan dersleri de alıyorum ama aynı zamanda da eğitim bilimleri dersleri aldığım için eğitim fakültesi öğrencisi de olduğum için matematik öğretmenini ele alan bir üniversitede okuyorum. Hayır, ne diyelim, bölüm mü diyelim? Bölüm diyelim. Matematik öğretimine odaklanan bir okuldayım.
Yani şu anda siz hani böyle matematik bölümündeki gibi bir matematik almıyorsunuz.
Alıyorum, alıyorum tabii. Mustafa Özkan hocamdan analiz dersleri aldım. Lineer cebir, soyut matematik gibi dersler aldım. Analitik geometri gibi yine olasılık, onun dışında istatistik, bu dersleri de alıyorum. Yani matematik eğitimini de alıyorum ama aynı zamanda da formasyon denilen, yani fen edebiyatta okuyan öğrenciler formasyon alıyor mesela öğretmen olmak için. Ben eğitim fakültesinde okuyarak eğitim bilimleri derslerini de aldığım için direkt benim hazır bir formasyonum oluyor aslında.
Ama bu birazcık üst üste gelmiş sorumluluk değil mi? Çünkü hem matematik gibi kocaman bir konuyu alıyorsunuz hem de bu matematiği nasıl öğreteceğinizi alıyorsunuz.
Tabii, yani biz başta da öğretmenlerimize, hocalarımıza hep şunu diyoruz. Hani biz ilköğretim matematik, yani ortaokul seviyesindeki öğrencilere öğretmenlik yapacağız. Hani biz niye bu kadar ağır matematik görüyoruz falan diye sorduğumuzda bir matematik öğretmeninin her şeyi bilmesi ve sonrasında bunu anlatması gerektiğini savunuyorlar. Ve bu sebeple de hem matematik dersleri alıyorum hem de eğitim bilimi dersi dediğimiz daha psikolojik odaklı ya da o dersi nasıl anlatacağımı öğrendiğim dersler alıyorum.
Şimdi matematik öğretmeni deyince sanki matematiği öğrendik, hani matematik bitti. Bunu sadece matematiği nasıl öğreteceğimizi, o kısmı ele alıyoruz sandım ilk önce.
Yok, mesela bizim ilk derslerimizden biri şeydi, sıfır doğal sayı mı değil mi? Daha önceki bunun tartışmasından başlıyoruz. Kim, yani sıfır doğal sayı kabul ettiğimiz durumlar, kabul etmediğimiz durumlara falan odaklanıyoruz. Yani bunun çok daha bir derini varmış. Biz sadece ortaokul ve lisede bu buzdağının görünen yüzüyle ilgileniyormuşuz. Bir de bunun görünmeyen bir alt kısmı varmış açıkçası. Buna odaklanıyoruz.
Ama siz zaten ilk öğretim, yani 5'e kadar, doğru mudur? Şu anda eğitim sisteminde.
Evet, 4 ve 8. sınıflar arası.
4 ve 8. sınıflar arasında gireceksiniz.
Hayır, 5. sınıf pardon. 5. ve 8. sınıflar.
Özür dilerim, tamam. 5 ve 8. sınıflar arasında gireceksiniz.
Evet.
Bu 5 ile 8. sınıf arasında sıfır doğal sayı mı diye bir hani köklü bir hani kocaman bir soru olmayacak herhalde. Ya da böyle cebirler, trigonometriler falan havalarda uçmuyor galiba.
Ya biraz halk tabiriyle anlatırsam şey olacak mesela. Bir üçgen sorusu geldi benim önüme. Hani hocam niye bu buradan? Niye bunun kanıtı, hani bunun sebebi ne olduğunda benim bunu anlatmam gerekiyor. Ben de bilmiştim işte, şey oluyordu mesela, ben özellikle lisedeyken ya da ortaokuldayken. Hocam diyoruz, bu nereden geldi? Hoca ne diyor bize? İşte kural o. İşte o kural neden? Biz şu an biraz bunu öğrenmek zorunda kalıyoruz. Yani benim böyle derslerim o yüzden biraz içe geçmiş durumda.
Ama parçayı tamamladınız. Hani benim o sorumdaki eksik parçayı tam oturttunuz. Evet, yani bir öğretmenin de bütün sorulara cevap verebilecek bir yetkinlikte olması gerekiyor. Bunu da siz burada alıyorsunuz.
Evet.
Birazcık üst üste biniyor belki hem matematik.
Maalesef.
Onun öğretimi.
Maalesef.
Edebiyat topluluğuna gelmek istiyorum birazcık. Edebiyat topluluğuyla buluşmanız nasıl oldu?
Şu şekilde ben şu an 3. sınıfım. İlk geldiğim sene Edirne'ye tamamen yabancıyım. Edirne'yi bilmiyorum. Bir de ben çok az ufaktan ondan bahsetmek istiyorum. Ben tercih listeme bakmadan bu üniversiteye ve bu bölüme geldim. Çok farklı hedeflerim ve hayallerim vardı. Maalesef de hayat koşulları buna el vermedi, olmadı. O yüzden de ben aileme dedim ki ben tercih listeme bakmayacağım, ilgilenmeyeceğim. Hani bilmiyorum ne okuduğumu, hiçbir şey bilmiyorum. Çok büyük bir kumardı bu. Bilmiyorum dedim, bakmayacağım. Hani 90 bin sıralama yaptım. 90 binden ne geliyorsa bana 24 tane tercih yapıyorduk sanırım. 24'ü de doldurun dedim. Ve aralarında 8. mi 9. tercihimine Trakya Üniversitesi işte ilköğretim matematik öğretmenliği tuttu. Yani ben hiçbir şekilde bir matematik öğretmenliği okuyacağım diye gelmedim aslında. Tamamen ne çıktıysa bahtım oraya gelmişim gibi bir şey oldu. Her zaman edebiyatla iç içeydim. Yani bu zaten istediğim meslekler de bununla alakalıydı. Bu edebiyat yönümü kullanabileceğim meslekle istiyordum. Maalesef olmadı. İlk sene geldim Edirne'ye. İşte her şeye yabancıyız falan. Benim oda arkadaşım Elif var. Buradan da sevgiler ona. Elif dedi ki bizim yan sokağımızda bir topluluğun etkinliği olacakmış. Orası da bir tiyatro kafeydi. Şu an yeri değiştiği için çok isim vermeyelim. Bir tiyatro kafede edebiyat topluluğu bir atölye yapacakmış dedi. Sen de edebiyat seviyorsun. Hani git bir bakalım bak dedi. Ben de biraz o sene çok çekingendim açıkçası. Böyle çok açılamamıştım. Özgüvenimle ilgili sıkıntılarım vardı. Hani çok çekinerek gittim. Ne yalan söyleyeyim. Gittim böyle, hatta önünden geçerken baktım insan kalabalığı var ama hani topluluğa ait insanlar mı anlamadım. Bir gittim o sokaktan döndüm. Sonra dedim ki hayır geri dön, geri dön. Tekrar geldim. Sonra o seneki başkanımız karşıladı. Ben işte hoş geldin falan deyip böyle bir tiyatro odasına girdik biz. Sahne var. Orada çok güzel bir tanışma etkinliği yaptılar bize. Sonrasında işte ufak bir yazma etkinliği sonrasında oturduk, sohbet ettik ve bu bizim sohbetlerimiz düzenli hale gelmeye başladı. Her atölye çıkışında böyle saat 9-10'a kadar, yani atölye öğlen saatleriydi. Yaklaşık 8-9 saat ben bu atölyedeki insanlarla beraber vakit geçirdim. Birbirimize böyle şiirler okuyorduk. İşte herkes yazdığı bir şeyi paylaşıyordu. Müzikler dinliyorduk. Böyle çok Ölü Ozanlar Derneği'ne benzetiyorum. Ben her zaman söylerim bunu. Bir Ölü Ozanlar Derneği vardı bizim aramızda. Edebiyat topluluğuyla bu şekilde tanıştım.
Yani neresinden başlayayım şu anda bilmiyorum. Fakat Edirne'ye gelmeniz başlı başına bir şans mı denir? Bence şansın bir tık üstü yani bu. Ve Edirne'ye geliyorsunuz ve edebiyat topluluğuyla böyle bir şekilde tanışıyorsunuz ve şu anda edebiyat topluluğu başkanısınız.
Evet.
Gerçekten çok farklı bir hikaye ama işte hayatta güzelleştiren bu hikayeleri değil mi yani?
Kesinlikle öyle. Yani o rastlantılar zinciri. Yani ben o gün o sokaktan döndüğümde yurduma geri dönseydim, evime geri dönseydim şu an belki burada bu konuşmayı yapmayacak olurduk. Hayat bu anlamda çok garip, sürprizlerle ve mucizelerle dolu diyebiliriz.
Tam da bir edebiyatçının karşısındayken. Peki kaçıncı başkansınız?
Ben şu an edebiyat topluluğunun 4. başkanıyım.
Çok güzel. Peki bu ilk başkanlığı deneyimiz?
Başkanlığım geçen sene bir seçim yaptık. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Mayıs aylarında başkan olacağım kesinleşti. Ama böyle belge işlerimiz falan oluyor. Başkanlığa Eylül ayında başladım diyebilirim. Yani bu dönemin başkanıyım, evet.
Yani çok güzel. Sadece bir kısım sormak istiyorum. O tanışma etkinliğinden sonra bu seçimle siz seçilinceye kadar süre nasıl oldu yani bu yükselme nasıl gitti?
Şöyle ilk geldiğim sene ben tamamen bir topluluk üyesiydim. Düzenli hiçbir etkinliği kaçırmadan o topluluğun etkinliklerine gittim. Şu anda da yaptığım atölyeler, kendim de şu an yazarlık atölyesinde de ders vermesem de etkinlik içerikleri hazırlıyorum ve bu etkinliği sunuyorum. O sistemde ne gördüysem biraz şu anki günümüze de bunu uyarladım aslında. İlk sene tamamen bir topluluk üyesiydim. Katılıyordum. Çok yakın arkadaşlarım oldu orada. Hala görüştüğüm ve yine şu an yönetim ekibimizde olan. Yani bizim bağımız 3 sene önceye dayanıyor şu anki yönetim ekibimizin. İlk sene üyeydim. İkinci sene başkanımız beni yönetim ekibine davet etti. O sene de sosyal medyada uğraşıyordum. Aynı zamanda da okuma atölyesinin başkanıydım. Okuma atölyesini ben yürütüyordum. Pazar günleri yapıyorduk onu da. Çok güzel kitaplar okuduk. Böyle çok farklı şeylere, yani çok farklı türde kitapları ele almak istedik. Çünkü klasik işte Dostoyevski okuyalım, Tolstoy okuyalım kafasından ziyade birazcık daha böyle merdiven altı demem doğru olmaz ama kıyıda köşede kalmışım. Doğru tabiri bulayım. Kıyıda köşede kalmış kitapları ele aldık.
Kült diyebilir miyiz?
Kült eserler diyebiliriz, evet. Ama birazcık da böyle az bilinen ya da farklı, ya neymiş bu denilebilecek türde eserleri okuduk, yorumladık. İkinci sene yani yönetim ekibindeyken okuma atölyesinin başkanlığını yaptım. Sonrasında da direkt edebiyat topluluğu başkanlığı geldi.
Yani çok güzel bir grafik aslında. Yani hep yükselen bir grafik. Umarım bu yükselen grafikte daha da ileri gider yükselerek.
Teşekkürler.
Peki topluluk tamam. Fakat edebiyat nereden geliyor? Yani çocukluktan ya da nasıl tanıştınız edebiyatla?
Edebiyatla çocuklukta tanıştım. İkinci sınıf ya da üçüncü sınıf tam zaman hatırlayamasam da. Ayvalık'ta ilk öğretimimi okudum ben. Orası zaten küçük böyle bir kasaba diyebiliriz Ayvalık'a. Her yeri deniz böyle. Yani denizin içinde bir yaşanmışlık. İlk öğretim öğretmenim yani ikinci veya üçüncü sınıftaki öğretmenim Gönül Hoca. Böyle kocaman bir kitaplık yaptırmıştı sınıfa işte sınıf velilerinden para toplandı falan filan. Orada da bir seri vardı. Şu an adını asla hatırlayamıyorum. Çok düşündüm ben de bunu. Uçan bisikletlerin olduğu bir hikaye serüveniydi. Böyle bir sürü kitaptan oluşuyor. 30-40 kitaptan oluşuyordu. Sürekli o sihirli bisiklete binip bir yere yolculuk yapıyorlardı. Bir de hocamız şöyle bir şey dedi. Yani yıl boyunca okunan bütün kitapları not alacaksınız ve özet çıkaracaksınız. İşte ilk üçe de bir hediyem olacak falan diyor. İşte ben bir gazla başladım okumaya. Sürekli kitap okuyorum ve inceleme yazıyorum. Yani ikinci, üçüncü sınıfta ben inceleme yazıyordum. Tabii ki böyle detaylı bir şey olmasa da işte kitabın özetinden falan bahsediyordum. Onları biriktirdim falan filan. Birinci olamadım bu arada. İkinci oldum. Birinci olan başka bir arkadaşımdı. Hocamız da bir saat hediye etti. Ben okuma serüvenime o sihirli bisiklet hikayeleriyle başladım diyebilirim. Sonra işte daha işte çocuk klasiklerine girdim. Kitap okuma yolculuğum böyleydi. İşte annemler sürekli kitap alır. Yani bitiyor, kitap yetiştiremiyorlar. Sonra o bir sekteye uğradı. Ortaokul zamanım geldi. Ortaokul dediğimiz malum bir ergenlik dönemi. O dönem çok kitaplarla haşır neşir olduğumu söyleyemem. Sonrasında bir depresyon sürecine girdim diyebilirim. Bu depresyon sürecinde kitap okumaya tekrardan başladım. Yani tamamen kabuğuma çekildim. Bir de benim o yıllarda telefonum elimden alınıyordu. Aileme buradan sevgiler, saygılar. Telefonum alındığı için de yapabileceğim tek şey kitap okumaktı. Tekrar başladım. Ama böyle en sükse yaptığım, yani deli gibi kitap okudum. Günde neredeyse 4-5 kitap bitirdiğim evre lise sona doğru diyebilirim. Mezuna kaldığım sene. Bu sene bir platformla tanışmıştım. Şu an hala aktif bir platform. Buraya işte kitap alıntılarını, kitap incelemelerinizi falan giriyorsunuz. Bu uygulamayla tanıştım ve benim yükselmem o kısımda başladı diyebilirim. Şu an yaklaşık olarak 2000 diyebilir miyiz? Çocukluk dönemindeki kitaplarımı sayarsak 2000 küsür falan okumuşumdur. Onları sayamazsak işte 1000 küsür falan bir kitap okuma yolculuğum oldu.
Yani ne denebilir ki bu konu hakkında? Ve günde 4-5 kitap dediniz.
Evet.
Bu kitapların sayfa sayısı kaçtı ortalama?
Tabii ki 5 kitap okumak kolay değil. Sayfa sayısı bir tık daha ince kitaplar oluyordu. Onda da böyle belli bir rutinim vardı. İşte ince bir şiir kitabı okuyorum. Yanında bir tane öykü bitiriyorum. İşte romanımın bir kısmını okuyorum falan derken ince özellikle novella çok severim ben. Çünkü az kelimeyle bir şey anlatmak çok daha zor bir sanat. O yüzden de novella çok seviyordum. Novellayı falan ekleyince 5 kitaba ulaşıyordum. Tabii ki bunu dönemsel değişiyordu sayımız. Bazen günde bir kitap oluyordu. Bazen 5 günde bir kitap oluyordu. Ama sükse yaptığım dönem bu dönemde açıkçası.
Çok iyi. Buradan da böyle öğretmenin hastasıyız. Öğretmen size sihirli bir değnekle dokunmuş gibi diyebilir miyiz aslında bu edebiyata başlama yolculuğunuzda?
Kesinlikle öğretmenlerimiz çok etkili. Lisede de Ayşe hocam vardı. Ayşe hocam da yine kitap incelemesi ödevleri verirdi. Onun döneminde böyle çok farklı kitaplarla tanıştım ben. Bir sürü şey okuduk. Hala böyle hatırladığım kitaplar falan olur arada. Yine hep incelemeyle ilerledim. Burada öğretmenlerin çok büyük etkisi var açıkçası. Benim kitap okuma yolculuğumda hep öğretmenlerim yardımcı oldu. Sonrasında ben kalanı ilerlettim. Şu an mesela onlar bile şaşırıyor. Özellikle lisedeki öğretmenlerim hani nasıl bu kadar okuyorsun, nasıl bir şey yapıyorsun böyle falan. Hep o dönemlere dayanıyor. Öğretmenin bu konuda çok etkisi büyük.
Peki okul yani Anadolu Lisesi miydi yoksa düz bir lise miydi yoksa?
Anadolu Lisesi'ydi. Fen Lisesi'nden sonra şehirde bulunan ikinci sırada ya da üçüncü sırada olan bir Anadolu Lisesi'ydi. Yani o dönem biz TEOG sınavına giriyorduk. Yani o puanla gittiğim bir okuldu. O yüzden tam düz lise diyemeyiz. Anadolu Lisesi geçiyordu.
Fakat böyle okullarda yani Anadolu Lisesi hani edebiyatın ya da böyle bir kitapla ilgili olmayan sadece akademik kariyeri hazırlayan bir okulda böyle bir kitap inceleme ödevleri verilmesi yani çok muazzam güzel. Çünkü şu anda maalesef ki bu 6 saniyelik olaydan dolayı bir dikkat dağılma olayı var. Kitap okumayı bırakın bir saatlik bir filmi bitiremiyor artık insanlar. Onun için bence çok değerli bu edebiyat sürecine girişiniz. Özellikle o öğretmenlerinizin ve belki evet kötü bir dönem ama o depresyonun bile sizin edebiyat yolculuğunuzda bir önemi var aslında.
Kesinlikle,
Yani o
kesinlikle.
depresyon süreci olmasaydı bu anki kitap okuma sayınıza belki ulaşamayacaktınız.
Kesinlikle yaşadığımız her şey bizi bugüne getiren şey olduğu için hepsi çok değerli bir noktada.
Kesinlikle. Şimdi şöyle bir soru geliyor aklıma. Yani matematik bölümüyle biraz önce dediniz evet bir şansa girdi ama Matematik bölümüne girdikten sonra, buna alıştıktan sonra bu edebiyatınızda kitap okuma oranınızda veya topluluk aşamasında herhangi bir farklılık çıkardı mı? Yani ya da hani bir artısı, faydası oldu mu?
Şimdi şu şekilde benim bölüme alışma sürecim biraz uzun oldu. Çok kolay alışabildiğimi söyleyemem. Çünkü istemediğim bir şey yapmak çok zordu başta. Bir de öğretmenlik gibi bir kutsal bir meslekti. Çünkü o çocuğun hayat gelişimine etki ettiğimiz bir noktada olacağız. O sebeple başta beni çok geriyordu bu durum. Hani istemiyorum, yapamaz mıyım? Ama şu an alıştım. Bir iki öğretmenlik deneyimim de oldu. Hoşuma da gitti, ne yalan söyleyeyim. Şu şekilde kendi şu an okuma serüvenim açısından söylersem biraz olumsuz etkiliyor. Çünkü okul tempom çok yoğun. Aynı zamanda topluluk işleri falan derken biraz benim kitap okuma sayım ve niteliğim de azaldı bu konuda. Ama bana yazmada etkisinin olduğunu düşünüyorum ben. Şu şekilde aslında hikaye dediğimiz, yani hikayeden örnek vereceğim. Bunu roman üzerinde de bir genelleyebiliriz. Bir hikayeyi oluşturan belli çatılar var. Tabii ki farklı tarzlar kullanabiliriz. O çok ayrı bir konu. Ama genel olarak bir hikaye giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşur. Araya da eklediğimiz o betimlemeli hoş sözler dediğimiz ya da vurucu kısımlar dediğimiz yerleri ekleriz. Yani bir monteleme işi var aslında bir hikaye yazımında. Ben şu an yazı tekniği olarak daha çok bunu kullanıyorum. Kendi özellikle gazetede yazdığım edebiyat dedikodularında veya çeşitli yerlerde yazdığım yazılarda bunu kullanıyorum. Bu da bir matematik aslında. Baş ve sonu getirebilmek. Bu anlamda matematikle öyle bir ilişki kurabilirim. Mantıksal düşünme açısından bana yardımcı olduğunu düşünüyorum. Analitik düşünme yönümün biraz geliştiğini düşünüyorum matematik okurken. Problemi anlamada yardımcı oluyor. Yani okul derslerim açısından söylüyorum. Ve bizim genelde şu an proje ve materyal tasarlama ödevlerimiz çok oluyor. Özellikle bir proje tasarlama sürecimiz çok fazla oluyor. Bu anlamda da edebiyat yönümü kullanıyorum diyebilirim. Edebiyatta birazcık daha işte ufkumuz genişlediği için farklı hayatlar, farklı yaşantılar gördüğüm için şu an günlük hayata uygun bir proje yazmam ya da bir materyal tasarlamam birazcık daha bana kolay oluyor.
Bu arasındaki ilişkiyi çok iyi analiz etmişsiniz ve güzel bağlamlar kurmuşsunuz. Yani gerçekten mantıklı da bağlamlar. Ama dediğinize katılıyorum. Matematik sadece sayıların çarpma bölmesinden ya da denklem bulmaktan ibaret değil. Matematik tamamen bir analitik yapma üzerine kurulu. Yani bu roman yazma da bir işin matematiği ya da bir film yapma da bir matematik aslında. Çünkü hangi sayıyı nereye koyacağınızla ilgili aslında matematik biraz da. Hani onun için ya da bilinmeyen bir sayıyı bulmanız gerekiyor ve bilinmeyen sayıyı bulmanız için de sayıların yerlerini değiştiriyorsunuz gibi bir analitik düzlemde aslında gerçekleşiyor. Bu analitik olayını da edebiyata gerçekten çok iyi bağlamışsınız. Satırın ardında programdan bahsetmek istiyorum biraz.
Olur.
Şimdi satırın ardında programı biraz daha ne kitap okuma ne kitap inceleme gibi. Yani tam ortada. Çünkü dediğim için söylüyorum bunu. İlk 3 bölümünüzde özellikle şöyle bir şeyiniz var. Üçüncü bir gözle bakıyorsunuz ve ne iyi ne kötü demiyorsunuz. Sadece oradaki o duygu geçişlerini iyi yansıttığınızı düşünüyorum ve sadece o olayı anlatıyorsunuz. Fakat o olayı anlatırken gerçekten bir kitabı okumuş hissi veriyorsunuz dinleyenlere. Yani bunu nasıl yapabildiniz ya da nasıl bir sizin aklınızda var mıydı bu daha önce?
Ben böyle kitap okuma yolculuğum sırasında yorulduğumda sürekli kitap, nasıl desem, kitap seslendiren belli uygulamalar var, kitap seslendirmesi yapan. Hep onları dinliyordum ve çok özeniyordum açıkçası. Çok farklı bir, çok farklı çünkü 300-400 sayfalık bir kitabı seslendiriyorlar. Hiç kolay olmadığı çok belli. Ve dinlediğimde şunu fark ettim. Evet, bir kitap okumak gibi olmasa da çok daha farklı bir deneyim sunuyor bu. Biraz onu yapmaya çalışıyorum aslında. Tabii ki yine benim kendi tarzım boyunca. Çünkü kitap incelemeleri benim biraz konfor alanım. Çok yaptığım bir şey olduğu için pratiğim var diyebilirim bu konuyla alakalı. Satırın ardında da kitap özeti her yerde var. Şu an Google açtığımızda her yerde bir kitabın özetiyle, bütün kitap yorumuyla karşılaşabiliriz. Ama kıyıda köşede kalmış fikirler veya düşünceler yoktu. Ben de olmayan bir şeyi ele almak istedim. Kitabın mesela iki ana karakteri var diyelim. Ben oradaki üçüncü karakteri konuşmak istiyorum. Çünkü neden o konuşulmuyor? Evet, bir ikiyi biliyoruz ya da mesela örnek veriyorum bir aşk kitabı ise aralarındaki aşkı biliyoruz. Ama bu aralarındaki aşkın bir bağlılık olduğuna ben odaklanmak istiyorum. Yani kıyıda köşede kalmış yönü, o kırılmalar ve yüzleşmelerle tanıştırmak istedim insanları. Bu yüzden de evet, inceleme de yapmıyorum. Ama bir kitap güzellemesi de yapmıyorum. Böyle farklı bir deneyim sunmuş oldum.
Gerçekten çok farklı bir program olarak gördüm. Özellikle kurgu aşamasında da öyle. Yani gidiş yolunuz da çok farklı. Hani başlıyorsunuz ilk önce. Evet, bir yerden giriyorsunuz. Ondan sonra kendinizi tanıtıyorsunuz. Daha sonrasında çok farklı yerlere giriyorsunuz. Ve o aradaki boşluklar aslında farklı olsa da Sonunda birbirini tamamlayan bir bütün oluyor. Hani bu da yine bir belki matematiğin
Kesinlikle.
bir sonucu diyebiliriz aslında.
Kesinlikle. Açıkçası dinleyenleri duygusal bir yolculuk içinde, duygusal bir yolculuğa çıkarıyorum. Hayatın içinde görülmeyene, fark edilmeyene odaklanıyorum. Çünkü hayat bunlarla anlamlı. O yapbozun parçaları gibi. Evet, yapbozun hepsini tamamlıyoruz ama tek bir parça eksik kalıyor. Ama bir bütün yok. O parça eksik çünkü. Ben o parçayı bulup yerine yerleştirmek istiyorum. Benim odaklandığım şey tam olarak bu oluyor.
Şu anda şöyle bir soru geldi aklıma. Bu kitapları anlatırken biraz da kendi hayatınız göz önünde yani geçiyor mu? Yani hani kendi hayatınızın o sekansları alıp sanki kendi hayatınızı anlatıyormuş gibi o kitabı anlattığınız oluyor mu?
Bütün aslında yazdığım yazılarda bu şekilde, kendi hayatımda da yazdığım edebi yazılarda bu şekilde. Hepimiz aslında hayatımızı kullanıyoruz. Seçtiğimiz sözcüklerden konuştuğumuz cümlelere kadar hepsi bizim aslında bir hayatımızın parçası. O yüzden de kesinlikle etkisi var. Ben şöyle anlatabilirim. Bir kitabı okuduk diyelim. Sizin içinden çıkaracağınız parça bambaşka, benim içinden çıkaracağım parça bambaşka oluyor. Ben de bunu evet biraz kendi hayatımı da kullanarak yapıyorum. Yani benim fark ettiğim şey benim görmek istediğim ya da duymak istediğim şey oluyor bazen, ya da duymamak istediğim şey oluyor. Bu yüzden buna odaklanıyorum. Bir de şöyle bir örnek verebilirim. Biraz yarayı kanatmak gibi geliyor bana. Bir yara var, bir kabuk bağlamış bir yara var. Önce o kabuğu kaldırıp altındaki o yaraya odaklanmak, o yaraya basıp sonra da onun iyileşme sürecine tanıklık olmak. Bu şekilde.
Çok iyi anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Bir de topluluk olarak iki tane, hatta ilk önce bir taneydi. Sonrasında bunu iki taneye çıkardınız. Ya da ikisi ayrı ayrı mı? Bir tanesi dergi, bir tanesi gazete gibi mi?
Evet, bir dergimiz, bir de gazetemiz var.
Dergi sanki sizin döneminizde değil, diğer dönemlerde de vardı.
Diğer önceki, evet, dergimiz önceki başkanlarımızın hazırladığı dergimiz şu an.
İki sayı çıkıyor galiba senede.
Evet, güz ve bahar döneminde birer sayı çıkıyor.
Kim yazıyor peki burada?
Bunu dergimizin bir mail adresi var. Mail adresimize gelen yazılar, şiirler, denemeler, öyküler bunlar oluyor. Onun haricinde de eksiklik durumunda veya ihtiyaca göre, mesela şu an elimde bir güz sayısı var. Bir tane örnek getirmiştim. Bu derginin konsepti edebiyat ve sinema ilişkisi. Bu anlamda da yönetim ekibimizdeki, yani benden önceki süreçteki yönetim ekibindeki arkadaşlarımız yazılar hazırladı. Yani karma diyebilirim. Üniversite öğrencileri ama sadece.
Buradan da o zaman bir duyuru yapabilir miyiz? Yani bütün öğrencilerin yazılarını
Tabii
açtınız. Doğru değil mi?
açıyoruz kesinlikle. Evet, gün döndü dergimize herkesin yazısını bekliyoruz.
Dilerseniz mail adresini de vereceksiniz.
Ve hemen söyleyeceğim. gundondudergi@gmail.com.
Bu mail adresinde tüm
Evet.
öğrencilerin tüm türdeki yazılarını
Kesinlikle her
bekliyorsunuz.
türü açığız. Evet, konseptim şu an geçmişten günümüze edebiyat şeklinde şekillenecek. Yani her türlü yazı açığız şu an.
Çok güzel. Peki bir de yeni bir gazete çıkardınız. Bu da sizin döneminizde çıktı.
Evet.
Evet. Bu nasıl bir format?
Bir editörümüz var. Derginin şu an bu hazırlık, ay, gazetemizin hazırlık aşamasıyla dergimizin editörü Eray Taşkın ilgileniyor. Bağlı Edep isimli bir gazete çıkardık biz. Şu an iki sayı yaptık. Bu hafta üçüncüsü yayınlanacak. Yani her hafta düzenli yayın yapıyoruz. Atasözlerinden tefrika hikayelere, kitap önerilerinden edebiyat dedikodularına kadar top dolu bir içerik var diyebiliriz. Bağlı Edep ne demek diye tartışırsak edebiyat bahçesi anlamına geliyor. Edep bağı içerisinde zevki ve hazzı uyandırdığı çeşitli çiçekleriyle etrafına yaydığı kokunun ve güzelliğin sayesinde her şeyi kendisine çeker, bir daha da asla bırakmaz. Bağın bağdanı olan bizler de hayat olan gökyüzünde, felek olan rüzgarın esintisiyle bu bağın semalarına girip barındırdıklarının tutsağı olduk. Hayat artık sadece gökyüzünden değil, bu bağdan da ibaret sloganıyla gazetemizi çıkardık diyebilirim.
Bence çok güzel yapmışsınız. Peki orada sadece onlar mı yoksa sizin etkinlikleriniz de paylaşılıyor mu?
Bir etkinlik köşemiz oluyor. Daha önceki yaptığımız, bir hafta önce yaptığımız etkinliklerden bahsediyoruz. Atasözü köşemiz var bir karikatür eşliğinde. Şiir köşemiz oluyor. Kelime köşemiz var. Bir kelimenin anlamına odaklanıyoruz. Yine çeşitli şiirler, hikayeler oluyor. Mesela ben 8 Mart özel bir kadın hikayesi yazdım diyebilirim. Onun haricinde şiirlerimiz var ve ben bir edebiyat dedikoduları köşesi yazıyorum. Her hafta farklı bir dedikodu sunuyorum okuyuculara. Ve bir de tefrika hikayemiz var. Bu da polisiye türünde. Bir de düzenli işte bir tefrika hikaye sürecimiz var.
Peki bunu da kim, bunları kim yazıyor?
Şu an belli şiirler üniversitemiz, hocalarımız tarafından hazırlandı. Yine kendi yönetim ekibimizde ya da yine açığız herkese. Bize bir şey paylaşan bütün şiirleri, yazıları paylaşıyoruz. Genel olarak şu an dedikoduları ben yazıyorum. Yönetim ekibimizden Buket kitap yorumu yazıyor. Tebrika hikayemiz var. O şu an mahlas halinde paylaşılıyor. Yani isim veremiyoruz o kısımda. Yani çeşitli bölünmüş diyebiliriz ama dergimizin editörlüğünü edebiyat bölümü öğrencisi Eray Taşkın hazırlıyor.
O zaman teşekkür ederiz Eray Bey'e ve sizin başkanlığınıza da böyle bir dergi, böyle bir gazete çıkarılması bence çok güzel oluyor. Hiç olmazsa bu türdeki şiir, roman, atasözleri okuyucularla buluşturuyorsunuz bir dergiden sonra aslında. Buradan da bu kıtanıma selam gönderiyorum. Okuma etkinliklerinde, okuma başkanıydı kendisi galiba.
Evet.
Okuma etkinliklerinde gerçekten çok deneyimli ve o etkinliği ele alan birisi.
Kesinlikle.
O çok güzel bir etkinlik oluyor. Ben de etkinliklerinize düzenli olarak katılmaya çalışıyorum. Yazarlık etkinlikleriniz de gerçekten çok güzel ve verimli geçiyor. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bu son cümleyi almadan önce sizden 3 tane kitap önerisi rica edeceğiz. Hazır Edebiyat Topluluğu Başkanlığı bulmuşken.
Yani çok zorlandım açıkçası bu soruyu düşünürken. Üçe indirgeyemiyorum. Yani birini seçsem öteki üzülecek gibi geliyor. Bir iki konsept üzerinden önereceğim. Ama üçle kalmayalım. Biz aklıma geldikçe söyleyeceğim ben.
Tamam.
Şimdi melankolik bir şeyler okumak istiyorum ben diyenler için. Sylvia Plath'ten Sırça Fanus öneriyorum. Sonra Alexis ya da Beyhude Mücadele'nin kitabını önerebilirim. Nilgün Marmara intihar eden şairlerimizden bir tanesi. Nilgün Marmara'dan Defterler öneriyorum. Bir de Bukowski'den Kapalı Bir Kapıdır Cehennem kitabını önerebilirim. Gelelim öyküye. Öyküde de Selçuk Baran çok severim ben. Selçuk Baran'ın bütün kitaplarını okuyabilirler. Yani Kovan Yokuşu ve Tortu'yu önerebilirim. Nermin Yıldırım şu an günümüzün en popüler yazarlarından biri ve çok da başarılıdır. Bavula Sığmayan kitabını öneriyorum. Oyun ve tiyatroya odaklanacağım ben diyenler için Ihlamur Ağacı ve İpin Ucu kitabını öneriyorum. Mikado'nun Çöpleri de olabilir. Bir de Abelard ve Heloise kitabını öneriyorum. Çok güzel bir aşk yorumudur. Yine ben aşka odaklanacağım diyenler için Küçük İskender'den Ölen Sevgilimin Şiir Defteri kitabını önereceğim. Bir de ben aşkı kaybettim diyenler için de Oruç Aruaba ile kitabını öneriyorum. Ben bir de güzel bir roman okuyayım diyenler için Koku kitabını, Büyük Defter, Kanıt ve Üçüncü Yalan Agatha Christie'nin kitabını önerebilirim. Yine Açlık kitabı da çok başarılıdır. Knut Hamsun'dan. Bir de son olarak ben de bir podcast hazırlıyorum bununla ilgili. Yaşamak Yuhua önerebilirim. Son olarak da Sevgi Soysal çok seviyorum ve ülkemizde hiç değeri bilinmiyor. Sevgi Soysal'dan Tanteroza ve Tutkulu Perçem kitaplarını öneriyorum. Son olarak da farklı bir şey okuyayım ben diyenler için Ayfer Tunç'tan Suzan Defter öneriyorum. Suzan Defter'in şöyle bir olayı var. Sayfanın sağında kadın, solunda da erkek karakterin mektupları var. Çok farklı bir okuma deneyim var. Yani kitabın sayfalarını çok farklı çeviriyorsunuz. Aklıma gelenler bunlar oldu. Bayağı fazla konuşmuş oldum. Bence bu kadar kitap önerisi yeter.
Çok teşekkür ederiz. Yani buraya bir kütüphane kurdunuz.
Gerçekten
Küçük bir
ufak bir
kütüphane
kütüphane oldu.
kurdunuz. Peki bu derginizin bu dönemki, geçen dönem, güz dönemindeki konusu edebiyat ve sinemaydı.
Evet.
O zaman siz de bir tane bonus olarak, bir tane de bonus olarak romandan sinemaya uyarlanmış en iyi kitabı rica edeyim.
Romandan sinemaya uyarlanmış.
Evet, çalışmadığınız yerden geldi herhalde.
Çalışmadığım, hiç çalışmadığım bir yerden geldi. Şimdi şey olabilir bir de sinemasıya bu sonra kitaba dönüştürülmüştür. Eğer koku önce yazılıp sonra sinemaya çevrildiyse koku demek istiyorum. Çok sevdiğim bir film ve kitaptır aynı zamanda. Onu önerebilirim. Onun dışında düşünüyorum. Ya bu kitapların filmi uyarlaması çok da başarılı olmuyor bazen. O yüzden hiç aklıma gelmiyor başka. Sizin varsa sizin alalım.
Benim bir Otomatik Portakal var. Stanley Kubrick'in de muhteşem bir uyarlamasıydı. O Anthony Burgess'in yazdığı kitap. Stanley Kubrick'in de Beyaz Perde'ye aktardığı muhteşem bir ortam içerisinde kurguladığı bir filmdi. Gerçekten ben en iyi romandan filme uyarlanmış film diyorum ona. Çünkü çok o duygu geçiremiyorlar normalde. Ama Stanley Kubrick çok farklı bir deneyim yaşatmış bize. Romana daha doğrusu. Evet, programımızı sonuna geldik. Son sözünüzü alalım.
Hepimiz hayat mücadelemize devam ediyoruz. Düşmeler, kalkmalar olabilir ama yola devam diyelim. Teşekkür ediyorum beni konuk aldığın için. Güzel bir program oldu diye düşünüyorum. Bütün yorumları bekliyoruz açıkçası.
Çok teşekkür ederim. Umarım sizi de bir gün Nobel ödülüyle elinizde görmek, Nobel Edebiyat ödülüyle elinizde görmek bizi çok gururlandırır. Trakya Üniversitesi'nde birisini, bizim arkadaşlarımızdan birisi bizi böyle temsil ederse biz çok gururlanırız açıkçası. Umarım bu yolculuğunuzda başarıya ulaşırsınız. Size başarı diliyoruz.
Umarım. Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Herkese veda ediyorum. Ben Sena Pelin Yavuz. Hoşça kalın.
Yine ikonik bitirişiyle Sena Hanım'ı teşekkür ettik. Bugün konuk olduğu için. Sizlerle son olarak WhatsApp numaramızı paylaşacağım tekrardan. 0284 235 44 41 numaralı telefona ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan bizlere Radyo Trakya Uni hesabından ulaşabiliyorsunuz. Bana da Onurcan Güvenci kişisel hesabından da yorumlarınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Son olarak sizden hem topluluğunuzun hem de dilerseniz sizin Instagram adreslerinizi alabiliriz.
Tabii kendi hesabım Sena Pelin Yavuz birleşik olarak. Edebiyat topluluğumuzun Instagram hesabı da Edebiyat Trakya.
Çok teşekkür ederiz. Edebiyat topluluğunuzun ve sizin bu başarılı yolda özellikle bir de güçlü bir kadın portresi çizerek bu başarılı yolda ilerlemenizi takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim programa konuk olduğunuz için. İrdelemelerden bu hafta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.
İrdelemeler.